Ayrım 10. Milli İrade, Mustafa Yiğit. Sayfa 106. 4. Bölüm. Ziya Gökalp ve İktidarın Meşruiyeti. 4.1. Gökalp'e göre iktidarın meşruiyet kaynağı. Osmanlı üzerine çalışan pek çok araştırmacıda da ifadesini bulduğu gibi, Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasal sistemi, meşru otorite ilişkileri açısından patrimonyal özellikleri ağır basan geleneksel bir sistemdi. Bu anlamda Osmanlı siyasal sistemi, siyasal faaliyetin ekonomik ve toplumsal faaliyetlere üstün olduğu ve devletin tüm toplumsal faaliyetleri düzenleme ve denetleme eğilimi ile bunu haklı kılacak bir düşünce kalıbına sahip olduğu bir sistemdi. İşte Ziya Gökalp'te de bu sisteme uygun bir meşruiyet açıklaması görülmektedir. 121. Türkiye'de siyaset. Süreklilik ve Değişim, Kalaycıoğlu Ersin, Sarıbay, A. Yaşar, Der Yayınları, İstanbul, Yayın No. 157, sayfa 15, tarihsiz. O, Osmanlı'nın son döneminde siyasal düşüncelerini bir anlamda bu düşünce kalıbı çerçevesinde açıklamış, siyaset bilimi açısından önemli sayılabilecek bazı tanım ve kavramları da dönemin olaylarını analiz ederken kullanmıştır. Gökalp, siyaset bilimine ilişkin kavramları pragmatik bir şekilde kullanır. Dönemin siyasal sorunlarını açıklamaya yarayan birer araç şeklindedir bu kavramlar. İlk olarak Gökalp'in siyasete bakışını anlamamızı sağlayacak bir makalesini ele alarak onun siyasal düşüncelerini çözümlemeye gidebiliriz. Meşrutiyetten önce Diyarbakır'a sürgün olarak gelmiş Derviş Vahdeti'nin ilk sayısını 11 Aralık 1908 tarihinde çıkardığı Volkan gazetesinin 122 Volkan gazetesinin ilk sayısı 11 Aralık 1908 tarihinde yayınlanmıştır. Kıbrıslı Derviş Vahdeti 1869-1909'nin İstanbul'da çıkardığı bu gazete bir süre sonra İttihat-ı Muhammedi Cemiyeti'nin yayın organı haline gelmiştir. Derviş Vahdeti meşrutiyetten önce siyasi fikirlerinden ötürü Diyarbakır'a sürülmüş bulunuyordu. Ziya Gökalp'i burada tanımış ve arkadaşlık kurmuştur. Volkan gazetesi 31 Mart olayından sonra kapatıldı, Derviş Vahdeti de Örfi İdare Mahkemesi'nce yargılanıp idama mahkum edilmiştir. Gökalp, Ziya'ya Makaleler 1, Kültür Bakanlığı yayınları, hazırlayan Şevket Beysanlıoğlu, İstanbul 1976, sayfa 122. Gazetesinin 12 Ocak 1909 tarihli 19. sayısında Ziya Gökalp'in imzasız olarak çıkan İçtimai Siyasi İtizali Siyasi başlıklı makalesi Türk demokrasi anlayışı açısından da önemli ipuçları sağlamaktadır. Bu makale özellikle İttihat Terakki döneminden itibaren Cumhuriyete kadar sürecek olan vesayetçi, seçkinci demokrasi anlayışına da ışık tutmaktadır. Ziya Gökalp bu makalede İbni Haldun'un Bir Milletin Medar-ı Felahı, Kurtuluş Noktası, Medar-ı Kelime, Tevhid, Mihver-i İntihatı, Düşüş Noktası, İhtilaf-ı Kelime, sözünden yola çıkarak, İttihad-ı Kelime, Bütün Cemaatlerin Ruhudur, neticesine varmaktadır. Daha sonra eski devirlerde Müçtehidini Siyasiyenin ortaya koydukları tedbirleri, birer icmai siyasi olarak değerlendiriyor ve icmai siyasi ümmete, milletin siyasi fikirleri, uyanları, siyasi fırkaların, ehli cemaat zümresi, bunlardan ayrılanları, mutezile-i siyasiye, siyasi ayrılıkçı sayıyor. Ona göre siyasette her fert bir reye sahiptir. Ancak her fert bir müçtehid-i siyasi olamaz. Fikhi içtihatlar gibi siyasi içtihatlarda zeka ve irfan gerektirir. Fıkhi içtihatlarda kapı kapalı olduğu halde siyasi içtihatlarda illa yevmil kıyam meftuh, kıyamete kadar açıktır. 123. Gökalp Ziya. Makaleler 1. Hazırlayan Şevket Beysanoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1976, sayfa 113. Ziya Gökalp burada icmai siyasi, siyasi bakımdan bir yerde bir kanaatte toplanmanın nasıl sağlanacağını soruyor ve yine kendisi cevaplıyor. müçtehid-i siyasiyenin müşavere ve manazarası ile. Bunlar İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kongresi için merkezlerinin en zeki ve malumatlı siyaset şinasları arasından seçilip gönderilen mebuslar olabilir. Bunlara müçtehid-i siyasi denilebildiği gibi İttihat ve Terakki Kongresi kararlarına da icma-i siyasi denilebilir. Bu duruma göre her Osmanlı ferdi itirazı var ise 2. Kongrede bizzat yahut bilvasıta beyan etmek şartıyla icmalara ittiba etmelidir. Aksi halde mutezile-i siyasiyeden olur. 124. Gökalp Ziya, Makaleler 1. Hazırlayan Şevket Beysanoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1976, sayfa 113. Bu makale Ziya Gökalp siyasi düşüncesinin işaretini birkaç noktadan vermektedir. Gökalp kendisini görevli saymaktadır. Bir misyonu vardır. Bu da siyasi müçtehidliktir. Özellikle İttihat ve Terakki'nin merkezi umumisinde görev yaptığı süre zarfında bunu büyük ölçüde gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. 125. Korkmaz Alaaddin, AGE, sayfa 104, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 18 Eylül 1909'da Selanik'te yapılan kongresine katılan Ziya Gökalp'i cemiyet idarecileri rapor ve yazışmalarından tanımaktadırlar. Diğer bir sonuçsa yeni rejim İslami ve milli kültür zeminine oturtulmak suretiyle yerleştirilecektir. Ve nihayet hürriyet var diyerek herkes aklına geleni söyleyemeyecektir. Ne söyleyecekse cemiyet için, toplum için, kamu yararına söyleyecektir. Neticesinde icma, cemiyet kongresinin nihai kararlarına uyacak, aksi halde mutezile, ayrılıkçı duruma düşecektir. 126. Gökalp Ziya, Makaleler 1, SS 113-115. Derviş Vahdeti, Ziya Gökalp'in makalesinin altına şu notu düşmüştür: şu makale Üstad-ı Ekrem'im Diyarbakırlı Ziya Bey'indir. Yazdıklarına imza koymak adeti değildir. Gökalp'in özgül siyaset tanımlarından biri de Hars ve Siyaset. 127. Gökalp Ziya, Hars ve Medeniyet, Ankara 1972, İş Matbaacılık, sayfa 66, Yeni Mecmua 1918, adlı makalede yer almıştır. Gökalp'e göre her toplumda iki toplumsal irade bulunmaktadır: kültür ve siyaset. Bu makalede Gökalp, kendi siyaset anlayışına geçmeden önce Friedrich Nietzsche ve Alfred Fülle'nin bu konudaki görüşlerini incelemektedir. Nietzsche, hayatın itici gücünün iktidar iradesi olduğunu, hem bireyin hem toplumun tüm varlıkları kendi nüfuz ve iktidarları altına alma eğiliminde olduklarını ileri sürmektedir. Öte yandan Fülle, hayatın itici gücünün bilinç iradesi olduğunu, birey gibi toplumun da tüm varoluşu kendi bilinci içine almak eğiliminde olduğunu savunmaktadır. Gökalp burada önemli bir toplumsal gerçekliği sezmeleri açısından her iki düşünürün de haklı olduklarını söyler. Ancak her ikisinin de genel gerçekliği özel bir gerçekliğe indirgemeleri nedeniyle yanılgıya düştüklerini belirtir. Oysa kabaca bakıldığında Fülle'deki bilinç iradesi Gökalp'teki harsa, Nietzsche'deki iktidar iradesi ise siyasete oldukça benzemektedir. 128. Parla Taha, adı geçen eser, sayfa 81. Gökalp'in alıntı yaptığı düşünürler tesadüfi kişiler değildir. Dönemin ruhuna uygun söylemleri olan ve üstün insana, kahramana vurgu yapan düşünürlerdir. 4.2. Ziya Gökalp'te seçkinciliğin bir aşaması olarak dahiler meselesi. Meşru bir iktidarın toplumun en yetkinleri tarafından oluşturulması gerektiği söylemi ve böylelikle meşruiyet sağlanacağı konusu bizi Gökalp'te büyük adam meselesine de götürmektedir. Teorisini soyut sosyoloji ilmi halinde bırakmayarak düşüncelerini Türk sosyal realitesine yön vermede faydalı olabilecek bir sosyal ilimler politikası halinde geliştiren Gökalp, diğer çalışmalarının yanı sıra toplumda etkileri görülen büyük adamlar sorunu üzerinde de durmuştur. Gökalp'e göre toplumda biri siyasi, dini, sosyal ve iktisadi alanlarda, diğeri ise bilim ve edebiyat alanında yenilik getiren iki tip büyük adamın varlığı söz konusudur. 129. Gökalp Ziya. Makaleler 8. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1981, sayfa 123. Ziya Gökalp rolleri tarihi yoğuran nitelikte gördüğü birinci tip büyük adamlara müceddit reformatör, kültür alanında yenilik getiren ikinci tip büyük adamlara ise mübdi inventör adını vermektedir. Bu kavramların günümüz Türkçesindeki karşılıkları yenilikçi ve yaratıcıdır. Sosyal olayları yaratan ve değiştiren etkenlerin kendilerinden önceki sosyal olaylar olduğu şeklinde ifade edilen sosyal determinizm ilkesi, Gökalp'in sosyolojik düşüncelerinin temelini oluşturduğuna göre toplumda çeşitli dönemlerde ortaya çıkan ve toplum yapısını fert olarak etkileyen büyük adamlara Gökalp düşüncesinde rastlamamak gerektiği akla gelebilir. Fakat Gökalp, sosyal olayları kesin bir determinizm akışı içinde açıklarken büyük adam sorununa da yer vermiştir. 130. Eke Beylü. Ziya Gökalp'te Büyük Adam Sorunu. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1976, sayfa 63. Bunun nedeninin fert ve toplum karşılaştırmasında Gökalp'in topluma öncelik tanımasına ve ağırlık vermesine karşılık kişiliğe de önem vermesi olduğu söylenebilir. Gerçekten Gökalp, düşünce sisteminde fertçiliğe ve bencilliğe şiddetle karşı çıkmış, özellikle dayanışmacı ilkesi ile toplumculuğu savunmuştur. Gökalp'in düşündüğü toplumculuk, fertçiliğin ortadan kalkmasını arzularken ona ferdiyet kazandırmak üzere ferdin kişiliğini korumak ve teşvik etmek gayesini taşır. Fakat kişiliğin korunmasındaki gaye de yine toplum menfaati içindir. Gökalp bu düşüncelerini ahlak hakkındaki yazılarında işlemiştir. 131. Ziya Gökalp Makaleler 8, sayfa 147. Toplumda iktisadi, siyasi, dini ve sosyal hayatta yenileşme hareketlerini başlatan ve geliştiren yenilikçiler, Gökalp'e göre oynadıkları rolleri itibariyle tarihi yoğuran, bir başka ifade ile tarihi yaratan tipte kişilerdir. Bu tip adamlar toplumda bunalımın arttığı, bir kurtarıcıya ihtiyaç duyulduğu anlarda ortaya çıkarlar. Bu ortaya çıkış sürecini Gökalp, dayanışma, toplumsal bilinç ve toplumsal vicdan kavramlarına dayanarak açıklamaktadır. Gökalp, siyasi, dini, sosyal ve iktisadi alanlarda toplum yapısını yeniden düzenleyecek bu yenilikçi tip büyük adamları toplumda vicdanın bir ürünü olarak görmektedir. Ona göre yenilikçi büyük adamlar milletin yaratıcı hayali hükmündedir. 132. Ülken H. Ziya. Adı geçen eser, sayfa 507. Gökalp, yenilikçi ve yaratıcı olarak ikiye ayırdığı büyük adamların ortaya çıkışlarını sosyal şartların zorunlu bir sonucu olarak görmekte. Kısacası Ziya Gökalp'in bu görüşleri seçkinci bir siyaset anlayışını ifade etmektedir. Gökalp'e göre İttihat ve Terakki bir seçkinler topluluğudur. Bu seçkinler topluluğu sahip oldukları bilgilerle sıradan ve olağan insanların olağan ortamını aşacak güçteki kimselerdir. Bu dönemde pek çok Jöntürk'te görüldüğü gibi Gökalp'in düşüncesine egemen olan ögeler pozitivist bir akılcılık, anayasal bir rejim, meşrutiyet, isteği ve halkçılık olarak görülmektedir. Toplumu ilerletmek ve devleti kurtarmak için Batı bilim ve teknolojisini örnek alan, akılcı esaslara göre belirlenmiş yeni bir düzenlemenin gerekliliği, bu düzenleme içinde anayasal ve parlamenter bir siyasal örgütlenmenin yeşertilmesi ve ortak iyinin ne olduğunu bilen eğitimli aydınların halka doğru giderek halkı aydınlatması dönemin ruhuna da uygun olarak Gökalp'in siyasal düşüncelerinin temelini oluşturmaktadır. 4.3. Gökalp'te devlet, siyasal güç ve meşruiyet tanımı. Ziya Gökalp'in devlet, iktidar ve meşruiyete ilişkin görüşlerini İttihat ve Terakki için kaleme aldığı genelgelerde net bir şekilde görebiliyoruz. Diğer siyasi yazıları doğumunun 100. yılı dolayısıyla basılan Ziya Gökalp makalelerinde kısmen mevcuttur. Ancak siyaset bilimi açısından önemli olan düşünceleri sözü edilen bu genelgelerde mevcuttur. Bu genelgelerden ikisi Kazım Nami Duru'nun Ziya Gökalp adlı kitabında yayınlanmıştır. 133. Duru, bu genelgelerden 125 numaralı olanın tarihi yoktur ve cemiyetin teşebbüsatı resmiyede ne yolda rehberlik edeceğine dair başlığını taşımaktadır, demektedir. Duru K. Nami, adı geçen eser sayfa 42. Gökalp tarafından kaleme alınan bu genelgeler, onun siyaset biliminin belli başlı kavramlarını ele aldığı, bu kavramlarla mevcut durumu açıklamaya çalıştığı başlıca yazılardır. Ziya Gökalp, söz konusu genelgede ilk olarak devlet örgütünü tanımlama yolunu seçer. Ona göre devlet, kanun mekanizmasıyla hareket eden bir siyasal makinedir. Bu makineyi birleştiren çarkların her parçası, düşünür ve inanmış bir kişi olmakla beraber hepsi bir arada aklı eren bir kimse gibi davranamaz. Çünkü ilk önce bu kimselerin alışkanlık ve inançları birbirine benzemez ve bu ayrılıktan dolayı topluluklarından sürekli ve belli bir inanç ve irade oluşmaz. İkinci olarak bu kimseler kırtasiye işlerinin çokluğundan, diğer taraftan zorlukları yok etmek ve yerini korumak gibi korkularla her an karışık bir durumda bulundukları için devlet hayatını yüksek bir görüş açısıyla görmeye ve incelemeye imkan bulamazlar. Bundan dolayıdır ki her parçası akıllı ve inanmış bir kuvvetten birleşik bu makine, bütün diğer makinelerde olduğu gibi birçok durumlarda dış kuvvetlerin belli olmayan kışkırtmalarıyla hareket eder. Bu siyasal makineyi görünmez bir biçimde işleten resmi olmayan etkenlere siyasal güç adı verilir. 134. Duru K. Nami, adı geçen eser sayfa 44. Bu siyasal güç tanımı aslında iktidarın, siyasal gücün doğrudan doğruya devletle ilişkili bir kavram olmadığını, burada daha çok bir iktidar ilişkisinden söz edilebileceğini söyleyen modern iktidar tanımlarına uygun bir tanımlamadır. Ama bu tespit, Gökalp düşüncesi açısından tesadüfi bir görüş değildir. Çünkü o, bu görüşlerini İttihat ve Terakki'nin siyasal gücü eline alamadığını gördüğü için serdetmektedir. Gökalp, devleti yönetmenin sadece iktidarı ele geçirmekle ilgili olmadığı sonucuna varmaktadır. Gökalp, siyasal gücü böyle tanımladıktan sonra bunun dış ülkelerde nasıl olduğuna dair örnekler verir ve dönemin önemli düşünürlerinden biri olan Ostrogorski'den bir alıntı yapar. Ostrogorski adındaki siyasa ile ilgili bir yazar diyor ki, İngiltere ve Amerika'da devleti yöneten görünüşte siyasal kuruluşlar ise de gerçekte siyasal güçtür. Bu yazarın incelemesini özetleyen ve açıklayan bir sosyolog, bu durumun zorunlu bir nitelik olduğunu ve bundan başka bir meşruti yolun var veya mümkün olmadığını ileri sürüyor. Biliyoruz ki en düzenli dış örgüte sahip siyasal partiler İngiltere ve Amerika'dır. Meşrutiyetin en çok verimli olduğu memleketler ise yine İngiltere ve Amerika'dır. O halde siyasal güçler, yani dış kuruluşa sahip partiler, meşrutiyetin en aklı eren toplulukları durumundadır. 135. Duru K. Nami, adı geçen eser sayfa 44. Siyasal güçlerin ne olduğunu açıklamaya girişen Gökalp, burada siyasal güçlerin, siyasal rejimlerin farklılığıyla alakalı olmadığını savunur. Her siyasal rejimde siyasal güçler vardır ve farklı şekillerde tezahür etmektedirler. Siyasal güçler meşrutiyetle beraber doğmuş değillerdir. Saltlıkla yönetilen hükümetlerde de vardır. Memleketimizin inkılaptan önceki durumunu incelersek görürüz ki, o zamanki devlet makinesini işleten kuvvetler, sefirlikler, patriklikler, bankalar ve reji, Düyun-u Umumiye gibi mali kuruluşlar, bir takım entrikacı Avrupalılar olduğu gibi taşrada da yerli hükümet makinelerini işleten konsoloslar, metropolitler, her şeyden yararlanan vurguncular ve tefeciler, aşiret ileri gelenleri ve bunlara benzeyen zorba topluluk ve kimselerden oluşmuştu. Meşrutiyet, hükümdarın zorbalığına engel olmakla beraber yerli zorbaları da hakim olmaktan önlemek zorunluluğundaydı. Bunun içindir ki siyasal partiler oluşarak saydığımız zararlı kuvvetlerin çalışmalarını önleyici birer siyasal güç şeklini almaya başladı. Meşrutiyetten önce illerde yönetim kurulu, belediye ve adli mahkemeler üyelerinin seçiminde zorbaların, vurguncuların, metropolitliklerin ve hatta bazı konsoloslukların önemli roller oynadıklarını çok iyi bilirsiniz. Bu gibi seçim etkenleri kendi işlerine yarayan kimseleri eşkıyalık mevkiine getirir ve böylelikle hükümetin yönetim çarklarına el koyarlardı. Hükümet merkezinde ise bu durumlar özellikle sefirliklerin, patrikliklerin ve mali müesseselerin erki altında meydana gelirdi. 136. Durukanami, adı geçen eser sayfa 44. Osmanlı son dönemine ait iktidar seçkinlerinin özellikle İttihat ve Terakki'ye kadar dış güçler, kirli ilişkiler içinde olan sefirler, metropolitlikler, konsoloslukların etkisiyle oluştuğunu vurgulayan Gökalp, meşrutiyetle bunun bir ölçüde giderildiğini düşünür. Özellikle İttihat ve Terakki kadroları bunun önüne geçmek için vardır. Yeni seçkinler ve siyasal güç, İttihat ve Terakki üyeleri ve yöneticilerden olursa işler yoluna girecektir. 4-3-1 Gökalp açısından seçimler ve siyasal gücün yansıması. Ziya Gökalp'in cevap aradığı sorulardan biri de bu iktidar seçkinleri nasıl iş başına gelecektir? Gökalp'in seçkinler topluluğu olarak gördüğü İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidara gelmesi meşrutiyet şartlarında seçimle olabilecek bir şeydir. Ancak Ziya Gökalp açısından seçimlerin her zaman doğru siyasal kadroları iktidara getireceği söylenemezdi. Gökalp buna dikkat çekmekte ve İttihat ve Terakki'nin iktidarından sonra ortaya çıkan muhalefeti de meşruiyetin dışına itmektedir. Ziya Gökalp bu anlamda yeni seçimlerle parlamentoya giren partilerin meşruiyetini sorgulamakta ve onların eski seçkinler sınıfına dahil olduğunu iddia etmektedir. Meşrutiyetin ilanından sonra seçim sistemi devlet hayatının en temelli çalışmalarına kadar yayıldı. Yasama ve denetleme yetkileri olan Mebuslar Meclisi, İl Meclisi Genel Kurulları seçim yolu ile meydana geleceğinden seçimin önemi son derece arttı. Bundan dolayıdır ki saydığımız seçim etkenlerinin etki çevresi ve güçleri de büyük oranda genişledi. Bununla beraber siyasal güç bunlarla kalmıyordu. Meşrutiyetten önce gizli olarak çalışan yabancı topluluklar komiteleri ve dağlarda siyasal eşkıyalık amacıyla çeteler, siyasal partiler şeklinde dönerek dışta kulüpler ve merkezler ve mecliste gruplar meydana getirdiler. Böylelikle yeniden birçok siyasal kuvvetler meydana geldi. Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen zorbaları bir yöne bırakırsak, bu siyasal kuvvetlerin hemen hepsi İslam unsurunun dışında oluşuyorlardı. Ve resmi dini Müslümanlık olan bir devletin yönetim makinesinin Müslüman olmayan kuvvetler tarafından yönetilmek tehlikesi baş gösteriyordu. Bunun için ne yapmak gerekirdi? İşte inkılabı yapan İttihat ve Terakki Cemiyeti, meşrutiyetten hemen sonra bu gereksemeyi duyarak bir siyasal kuvvet niteliğine girdi. Dışta kulüpler ve merkezler kurularak seçimlerde doğru yolu göstermek ve önderlik ödevini yapmaya başladı. Birinci ve ikinci seçimin hemen hemen dürüst olarak yürümesi ve ilk Mebuslar Meclisi'nin 3 sene iyi davranabilmesi, toplumumuz gibi vatanın çıkarından başka bir amacı olmayan bir siyasal gücün varlığı sayesindedir. 137. Durukanami, adı geçen eser sayfa 49. Burada Gökalp'in kullandığı iki farklı seçkin kavramına bir kez daha değinmekte yarar var. Ulusal seçkinler karşısında ulusal olmayan seçkinler. Gökalp, ulusal olmayan seçkinlerin baskı ve zulmün türevleri olan ekonomik ve siyasal ayrıcalıklarıyla ulusal seçkin olmaktan çıktığından kamu vicdanını rencide ettiğini ve meşruiyetini yitirdiğini söylemektedir. Gökalp'e göre Osmanlıların kozmopolit yönetici sınıfı kendisini egemen ulus olarak görmeye başlarken, yönetilen sınıfı oluşturan Türkler hükmedilen ulus olarak görülmeye başlanmıştır. 138. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Sayfa 84. O yüzden ulusal olmayan seçkinlerin iktidardan uzak tutulması şarttır. Gökalp, siyasetin önemli kavramlarından biri olan seçim konusunda dönemin ruhuna uygun görüşler ileri sürer. Bazı kimseler diyorlar ki, seçimlerde siyasal partilerin halkı aydınlatması ve doğru yolu göstermesi seçimlerin inanç ve özgürlüğüne karışmak demektir. Bu bakımdan seçmenler özgür bırakılmalı ve doğru yolu göstermekten ve aydınlatmaktan vazgeçmeli. Bunu söyleyenler çok iyi bilirler ki, İttihat ve Terakki bir siyasal kuvvet görevini yaparak doğruyu göstermek ve aydınlatmakta bulunmasaydı, seçmenler kendi durumlarına bırakılmayarak yukarıda saydığım seçkin etkenleri tarafından aldatılacak ve kandırılacaklardı. Nasıl ki meşrutiyetten önce de böyle oluyordu. İnkılaptan sonra da bazı patrikliklerin bir siyasal kuvvet şeklini alarak seçimleri yönettiğini görmedik mi? Yabancı unsurlardan olan komiteler birer siyasal kuvvet gibi çalışmaya başlamadılar mı? O halde merkez dışı kuvvetleri çalışmalarında yalnız bırakarak kutsal savaş alanından çekilmek merkez içi bir kuvvet için büyük bir cinayet olmaz mı? 139. Duru K. Nami. Adı geçen eser sayfa 50. Görüldüğü üzere Gökalp de Jön Türklerin otoriter tavrını sürdürmektedir. Onun siyasal söylemi, özgürlükçü ve demokratik bir boyut taşımaktan çok, eğitilmiş seçkinlerin, halkı aydınlatmaları, daha doğrusu seçkinlerin kendi iyilerini halka benimsetmeye çalışmaları gibi bir görünüm ortaya koymaktadır. Gökalp burada Türklerdeki geleneksel meşruiyet anlayışını adeta tekrar eder durumdadır. Hikmetinden sual olunmaz devlet anlayışı burada da kendini gösterir. Her şeyin doğrusunu bilen bir hikmeti hükümet vardır ve bunun adı da İttihat ve Terakki'dir. İktidarın dışında bir meşruiyet alanı aranamaz. Muhalefet ise her zaman bir tehdit unsurudur. Meşru olansa İttihat ve Terakki'nin iktidarıdır. Çünkü İttihat ve Terakki, ulusal seçkinlerin toplandığı bir siyasal örgütlenmedir. 4-3-2 İttihat Terakki ve Siyasal Meşruiyet. İttihat ve Terakki neden meşrudur sorusunun cevabı aslında Gökalp'te net bir şekilde durur. Gökalp bunun cevabını yine iktidar odaklı ve geleneksel Türk meşruiyet teorisine göre yorumlama yoluna gider. Devlet örgütü bir siyasal kuvvet niteliğini alamaz. Çünkü kanun yapısı ve mekanik çalışması onu siyasal bir makine durumunda tutar. Bu siyasal makineyi işletme ve yönetmeye çalışacak olan siyasal kuvvetlerin bir kısmı merkez dışı, diğer bir kısmı ekonomik ganimetler izleyicisi olduğu için bunların seçimler sırasındaki zararlı etkilerine set çekmek üzere dıştan merkeze etkili olan yurtsever siyasal kuvvete gereksinme vardır. İşte İttihat ve Terakki örgütü bu gereksinmeden doğmuştur. İttihat ve Terakki'nin iki türlü görevi vardır. Birincisi olumsuz görevidir ki seçimlerde doğru yolu göstermede ve aydınlatmada bulunarak zararlı seçimlerin etken ve çalışmalarını iptale çalışmak. İkincisi olumlu görevdir ki seçilecek mebusların çoğunluğunu ortak bir program çerçevesinde toplanmış birleşik bir parti durumunda millet meclisine göndermek. İttihat ve Terakki bu iki görevi yerine getirmekle uğrunda savaştığı hizmeti sağlamış olur. Bu uğurdaki çabaları hem meşru hem gereklidir. Çünkü söz gelişi bugün bir Rum topluluğu seçimleri olmasa bile onun görevlerini yapacak bir Rum patrikliği ve metropolitlikleri vardır. Bununla beraber yine Rum siyasal toplumu meydana geliyor. Oysa ki merkez dışı unsurların bu yolda düzenli bir sosyal örgütü yoktur. İngiltere ve Amerika gibi yabancı unsurları kapsamayan, esasen dili ve yönü bir olan memleketlerde bile siyasal inancı toplu duruma getirmek için İttihat ve Terakki'den daha kuvvetli ve daha düzenli örgütte siyasal kuvvetler oluşmuştur. Ostrogoski diyor ki, bu iki memlekette seçmenler seçim inançlarına iye ait değildir. Siyasal kuvvet kimleri aday gösterirse seçmenler onlara oy verir. Mebuslar ise siyasal kuvvetin temsilcileri olarak meclise girerler. Doğal olarak bu durum gerek seçmenlerin gerek mebusların kendi istek ve gerekli bulmalarıyladır. Dışta kalmış bulundukları durumda bile siyasal uğurdaki kavganın beraberlik ve toplu durumda yapılması gereğini denemeyle anlamışlar ve bu uğurdaki çelişmeyi kabul etmişlerdir. Bizde kamuoyu o kadar aydın olmadığı için bu durum şimdilik bütünüyle uygulanamaz ve buna bugünkü siyasal eğitimimiz yeterli değildir. Herhalde meşrutiyette yüzyıllarca denemeleri olan ulusların bir amaç uğrundaki uğraşmalarını yavaş yavaş kabul ederek sosyal yapımıza uygun bir şekle çevirmek en büyük görevimiz olduğunu da unutmamalıyız. 140. Duruka Nami, sayfa 46. Burada Gökalp, ortak iyinin ne olduğuna karar verme merciinde olanın İttihat ve Terakki ve yönetici kadroları olduğunu düşünür. Kamuoyunun aydınlanması için daha uzun bir zaman gereklidir. Ona göre siyasal eğitimimiz henüz yeterli değildir. Kamuoyunun bilemediğini kamu ruhu bilmektedir ve kamu ruhu da İttihat ve Terakki'de tecelli etmektedir. Bu görüşler aslında Osmanlı modernleşmesinin bir sonucudur. Osmanlı modernleşmesi otokrasi ve merkezileşmeye yol açmış ve bu doğrultuda yeni yönetici sınıf olarak güçlü bir bürokrasi yaratmış olmasının ürünü olan Jön Türk ideolojisinin ögeleri, Kemalizmin Cumhuriyet'le birlikte devraldığı düşünce mirasını da meydana getirmektedir. 141. Köker Levent, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yayınları, İstanbul 1993, sayfa 132. 10. ayrımın sonu, sayfa 119.